Ey nadan nefsim, nefsi nadan, pişman olan nefsim. Diyorsun ki, yani dönmüş, geri dönüş gerçekleştirmiş. Artık ben bu soruların cevabını arıyorum diyor. Hakkı bulmaya çalışıyor ve gayret ediyor. Diyorsun ki, ehadiyeti zat-ı ilahiye ile külliyeti efali. Cenab-ı Hakk'ın zatı bir. Zatının birliğiyle beraber bütün fiilleri bir anda icra etmesi. Bir mesele bu. Ve vahdet-i şahsiyesiyle muinsiz umumiyet rububiyeti tek bir zat olmakla beraber, vahdet-i şahsiye yine onu ifade ediyor. Hiçbir yardım almadan, hiçbir yardımcı kullanmadan nedir? Bütün mevcudatı en güzel şekilde halk etmesi, umumi terbiye, umumiyet-i rububiyet bu manaya geliyor. Bütün mevcudatı bir anda terbiye etmesi, en güzel şekilde vücuda getirmesi. Ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumulü tasarrufatı, bütün varlık aleminde bir anda ne yapıyor? Tek başına tasarruf ediyor, ikinci bir ortağa ihtiyaç duymuyor. Bir de bu. Ve mekandan münezzehiyetiyle Allah'ın haşa mekanı yoktur. Mekandan münezzeh olmakla beraber her yerde hazır bulunması. Hem hiçbir yerde hem her yerde. Sonra bunu nasıl anlayacağız? Bir anda Allah her yerde. Zatı bir, öyle mi? Mekandan da münezzeh. Aynı zamanda da her yerde. اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْغَرِيلِ Sana senin şah damarından daha yakın. Bunu nasıl anlayacağız? Ve nihayetsiz ulviyetiyle Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü, izzeti ve azameti, bütün padişahların padişahı, bütün sultanların sultanı, öyle mi? Dolayısıyla büyüklük noktasında Allah'a haşa şu kadar büyüktür diye bir sınır biçemiyoruz. Allahu Ekber diyoruz. O Allah en büyüktür. Bakın bunu ifade edin. En büyük nereye kadar? Sonsuza kadar gider. Nihayetsiz büyüklüğüyle beraber her şeye yakın olması. Her şeye, her şeyden yakın. Bir de böyle var. Ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakayık-ı Kur'aniyedendir. Ne anlattı bize? Kur'an-ı Kerim Allah'ı bize böyle anlatıyor. Kur'an diyor ki o Allah birdir. O Allah'ın şeriki yoktur. O Allah'ın muini yoktur. O Allah bir anda sonsuz fiil icra eder. Bir anda sonsuz terbiye yapar. Bir anda sonsuz tasarruf yapar. Öyle mi? Bir anda her yerdedir. Aynı zamanda mekandan münezzehtir. Bu Kur'an'ın bize öğrettiği nedir? Allah'ın zatıyla ilgili hakikatler. Doğru mu? Allah'ı Kur'an, yani Allah kendisini kendi kelamıyla bize böyle anlatıyor. Kur'an'ın hakikatlerindendir. Kur'an ise hakimdir. Ha, şimdi başka bir mevzu geliyor. Yani hakim ne demek? Hikmetle hareket eder. Abes olan hiçbir şeyi yoktur. Hakim ise madem Kur'an her şeyi hikmetli olarak ifade eder, hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Aklın anlamadığı veya kabul edemeyeceği şeyleri hakim olan akla yüklemez. Yani zahirde burada bir ne var? Zıtlık var. Bir zat bir anda bütün her şeyi yapacak. Şimdi biz kendimizle kıyasladığımız zaten burada problem burada. Kendimizle kıyasladığımız zaman mesela insan yapmış olduğu fiillerini nasıl yapar? Biz buna teakubi diyoruz. Teakubi. Ne demek teakubi? Biri diğerini takip eder. Biri diğerini takip eder. Mesela ne gibi? Şimdi şu anda şurada konuşuyoruz, doğru mu? Şimdi mesela diyelim ben su içmek istesem. Şimdi aldım suyu elime, bismillah, su içeceğim. Şimdi su içerken konuşabilir miyim? Evet. Ne yapmam lazım? Önce susacağım. Sonra su içeceğim, bismillah. Bak ne oldu? Diğer fiil durdu. Bu fiili icra ettik. Üçüncü bir fiil olsaydı bu sefer bu iki duracaktı yani. Dolayısıyla insan fiillerini teakibi olarak yapar. Yani birbiri peşi sıra. Birbirini takip eder. Biz bu zaviyeden bakınca Cenab-ı Hak bir anda sonsuz fiil nasıl icra ederi algılayamıyoruz. Oysa sadece şöyle düşünsek her şeyi çözeriz. O Allah'tır. Halik'tir. Biz de mahlukuz. Ha bu kadar. Yani aslında bunun tek izahı bu. Halik mahluk cinsinden olamaz. Bitti. Her şey tamamen bitiyor yani. Üstad Hazretleri şimdi zaman eskide diyor insanların teslimi çok kuvvetliydi, kaviydi diyor. Dolayısıyla bir insana bir şeyi söylediğiniz zaman onu kabul eder ve ona teslim olur ve giderdi. Yani siz birisi size eski zamanda böyle soruları soracak olsaydı siz de diyelim büyük tanınan birisisiniz. Siz de deseydiniz ki kardeşim o Allah, Allah'tır. Daha bunun ötesi yok. Allah olduğundan dolayı böyle. Ha öyle mi? Evet böyle. Amenna. Der giderdi. Ama şimdi öyle olmuyor. Şimdi diyor ki tamam ama. E aması yok aslında. Ha, akıl izah istiyor. Bu zamanda teslim kırılmış. Akıl, mantık ve muhakeme noktasında izah olmayınca insan da ne yapıyor? Tatmin olmuyor maalesef. Aslında bu bir zafiyettir. Onu da ifade edelim. Bunun diğer adı akılcılıktır. Akılcılıktır. Evet, aklı kullanmak güzel. Fakat aklı ne kadar kullanırsan kullan, teslim olmak en güzelidir. İman aslında nedir? Teslimdir. İmanın aslında teslim vardır. Niye biliyor musunuz? Çünkü senin aklın her şeyi ihate etmez ondan. Her şeyi ihate etmeye kalkarsan ihate edemezsin. O zaman ihate edemeyince inançsızlık mı olacak? Öyle olmaz. Görmediğim şeye inanmam. Üstad Hazretleri ne diyor? Adem-i rüyet nedir? Görmenin olmaması nedir? Olmadığına delil değildir. Adem-i rüyet Adem-i vücuda delil değildir diyor. Görmemek olmamaya delil olamaz. Bak kesip atıyor yani. Nice şeyler vardır ki görmüyoruz. Bakın akla havale ediyor yani. Görmediğin şeyleri inkar mı edeceksin? E imana dair şeyler zaten görünmeyecek bu gözle. Peki hangi gözle görünecek? Kalp gözüyle. Akılla anlayabildiğin kadarını anlarsın. Gerisini kalbe, vicdana havale edersin. Vicdan öyle bir tatmin olur ki ondan öte daha da yol bulamaz. Üstad Hazretleri hakaik imaniye dair olsun, İmana dair olsun, ne kadar mesele olursa olsun, bütün bunların her birisinin akıl ile izah edilir tarafı vardır. Akıl ile izah edilir tarafını yapacak, nedir? İnsanın nefsini, aklını hakikate teslim edecek, gerisi vicdana havale edilmiş olacak. Çünkü vicdan aslında en büyük tasdik edicidir. En büyük. İmana dair her bir şey akıl süzgecinden geçtikten sonra kalp ve vicdanda yerleşir yani. Buralara yerleşmedi miydi? O zaman imana dair olan şeylerin de kıymeti kalmıyor. Dolayısıyla sadece akılcılık problemdir yani. Ama aklı mide gibi kullanırsın. Oraya aldığın her bir şeyi vücudun diğer duygularına sirayet ettirirsin. O zaman harika bir şey olur. Şimdi bunu anlatacak. Kur'an ise hakimdir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez, akla yüklemez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Yani görüntüde bir zıtlık var. Nasıl olur bir zat bir anda sonsuz fiil icra eder? Bir anda her yerde olur, bir anda tasarruf eder, bir anda rububiyeti vesaire vesaire. Bütün bunların hepsi akla göre zahiri bir zıtlık var. Üstad Hazretleri kelimeyi seçiyor. Zahirde, görüntüde böyle. Hakikatte zıtlık yok. Hakikatte zıtlığın olmadığını izahını yapacak. Aklı teslime sevk edecek bir izah ister. Ha. Öyle bir izah yap ki benim aklım da bu hakikate teslim olsun. Söyleyecek başka bir şey kalmasın. Evet. Bu asır öyle özellikle Allah inancını zedeleyen şeylerle dolu olduğu için özellikle de gençlerin fikirleri, zihinleri bu gibi şeylerle arude yani bulaştırıcı olduğundan dolayı gençler için de özel bir derstir, bunu ifade edeyim. El cevap, madem öyledir, itminan için istersen, bu çok önemli. Yani tatmin olmak için istiyorsan, yoksa benimle böyle fikir mücadelesine giriyorsan böyle bir cevabım yok benim. Bu çok önemli. Hakaiki imaniye ile alakalı hangi mesele olursa olsun altını çizeyim. Nedir? Mücadele şeklinde veya karşılıklı tartışma şeklinde kesinlikle bu meseleler konuşulmuyor, görüşülmüyor. Eğer böyle bir zemine sizler dahil olursanız orada yapılacak en güzel şey sükût edip geri çekilmektir. En güzeli. Sükût edip geri çekilmektir yani. Çünkü münakaşa suretinde imani meseleler konuşulmaz. Mücadele suretinde konuşulmaz. Nefis, his ve heves devreye gireceğinden dolayı hakikatin hatırı kırılır. Onun için Üstad Hazretleri burada madem diyor pişman oldun geldin. İtminan için, tatmin olmak için de istiyorsan biz de Kur'an'ın feyzine istinaden diyoruz. O zaman biz de ne yapacağız? Kur'an'dan aldığımız feyizleri seninle paylaşacağız. Diğer türlüsü olmaz diyor. İsmi Nur, Nur ismi çok müşkilatımızı halletmiş. O kadar harika bir ifade ki. Hatta Nur ismi bu zamanda çok şeyi hallediyor. Onu da ifade edelim yani. Bu zaman, ahir zamanın yani esması Nur ismidir diyebiliriz. Bunu söyleyelim yani. Esması. Azam derecede tecelli eden isim Nur ismi diyebiliriz. Nasıl? Konuştuğumuz bütün telefonlar Nur isminin tecellisi. Kullandığımız internetler Nur isminin tecellisi. Eskide bir evrak göndermek için ne yapardın? Adam kullanırdın. Doğru mu? Bu evrağı falan yere gönder yani. Şimdi evrağı nasıl gönderiyoruz? Sanal alemde. Buradan tık diyorsun, öbür taraftan alıyor. Ya bu nasıl iş? Buradan dokunuyorsun, oradan kağıt çıkıyorsun. Çok farklı. Ne oldu? Nur isminin azam tecellisi. Yani bunları müthiş bir şekilde kullanıyoruz yani. Daha da kullanılacak yani. İleriye doğru gittikçe bir nevi cennet hayatı yaşanacak. Gittikçe hayat hızlanacak yani. Hayat seri seyir olacak yani. Yani çok hızlı nedir? Seyahatler. Kalpler arası, akıllar arası, şehirler arasında demiyorum sadece yani. Bakın fikir, ilim noktasında çok hızlı. Bugün şurada okunan şu sohbeti dünyanın dört bir tarafında istesek dinletebiliriz, doğru mu? Bakın bu nedir? Nur isminin. Şimdi eski zamanda bundan 300 sene önce olsaydı Abdülkadir Geylani Hazretleri işte nedir? Kendi mescidinde oturmuş cemaatine ders verirken öbür taraftan ne kadar müridanı varsa yeryüzünde hepsi aynı anda dinliyor. Ne deriz? Velayeti o kadar güçlü ki, o kadar kuvvetli ki, o velayetine istinaden bir yerde konuşuyor ama her yere duyuruyor. Şimdiki de velayet. Bu da ilimden gelen velayet. İlmin velayeti, ilmin kerameti. Dolayısıyla bunlar da bu şekilde ifade edilebilir. İsminur çok müşkilatımızı halletmiş. Risale-i Nurlar ismi Nur'a masar. Nur ismi. Özellikle ismi Nur'a masar. Risale-i Nurlar'da hakaiki imaniyeye dair olan meseleler ekseriyetle Nur isminden istifadeyle çözülüyor. Dikkat ederseniz Üstad Hazretleri'nin vermiş olduğu misallerin ekserisi güneş misalidir. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla yani Risale-i Nurlar'da meselelerin çözümü Nur ismiyle doğrudan irtibatlı. Hatta daha başka şeyler konuşabiliriz. Onları geçiyorum. Akla vazık, kalben nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radiyallahu anh gibi deriz. Akla vazık, akla açık nedir? Olan temsil yolu. Bütün mücerret olan meseleler, yani şimdikilerin ifadesiyle soyut dediğimiz meselelerin her birisinin halli mücerret, yani somut misallerle yapılıyor. Kur'an-ı Kerim neyi anlatıyorsa bir misalini getiriyor, misalle meseleyi yakınlaştırıyor. Bu çok önemli. Risale-i Nur'larda da mantığın en keskin kaidelerinden bir tanesi. Yani bir meseleyi anlatmak ve izah etmek noktasında mantık silsilesini kullanacaksınız. Mantık silsilesini kullanırken en keskinlerinden bir tanesi misal vermektir. Dolayısıyla Üstad Hazretlerine özellikle bu misal alemi açılmış, bunu ifade edelim. O misal alemi açıldığından dolayı her bir meseleyi bir misalle çözüyor. Bu önemli. Misal vermek her baba yiğidin harcı değildir yani. Öyle bir misal vereceksin ki taşı gediğine oturtmuş olacaksın yani. Ya hakikaten bu misal tam buraya oturdu. Şimdi hakaiki imaniyeye dair olan meselelerde misal vermek kolay değildir. Kolay değildir. Öyle bir misal vereceksin ki 40. hocamın ifadesiyle yani ayarını mani eczasını cami olacak. Mollaca ifade bu medreselerde. Bir tanımın, tarifin ifadesi. Öyle olacak ki dışındakiler dışında kalacak, içindekiler içine girecek yani. Böyle olması gerekiyor. Yoksa bir kısmını ifade ediyor, bir kısmını ifade etmiyor olmaz. Şimdi Üstad Hazretleri de Allah'ın bir anda, Allah'ın bakın misli yoktur. Doğru mu? Misli yoktur. Allah'ın bir benzeri yoktur. Allah'ın bir eşi yoktur. Fakat Allah'a ait olan, hakaik imaneye ait olan meselelerin anlatılması için misaller verilebilir. Verilen misali misil şeklinde algılamamak gerekiyor. Önemli olan bu. Misil şeklinde algılamamak. Yani ne gibi? Elinize dürbün aldınız. Dürbün işte diyelim 10 kilometre ötedeki bir eşyayı sizin hemen yanınızda gösterdi. Siz hakikatle misali karıştırmayacaksınız. Bileceksiniz ki bu ağaç, ağaç ise diyelim 10 kilometre ötede. Ama dürbün yakında gösteri göstermez hemen elini atıp koparacak gibi değil. Bunu bileceksin, karıştırmayacaksın. Dolayısıyla hakaiki imaniyeye dair özellikle ifade ediyorum. Verilen misaller misil değildir. Misil oldu mu o zaman aşağı Allah'ın misli gibi olmuş olur yani. Burada da dikkat etmemiz gereken bir kısım var. İmam-ı Rabbani ne demiş? Neşebem, neşeperestem, men gulemi şemsem, Es şemsi mikiyem haber. Ben ne geceyim ne geceye taparım. Ben güneşin hizmetkarıyım, ondan haber veririm. Müthiş bir ifade. Güneşler güneşi. Buradaki güneşten kasıt güneşler güneşi. Şemsu şumuz. Bütün güneşlerin güneşi. Bütün nurların nuru, nurul envar olan, nur isminin yegane sahibi olan Allah. Ne diyor İmam-ı Rabbani? Ben sebeplerle alakalı hiçbir şeye kıymet ve ehemmiyet vermiyorum. Ben Rabbimin hizmetkarıyım ve ondan haber veririm. Üstad Hazretleri ne diyor? Ben de İmam-ı Rabbani gibi böyle diyorum. Ben Rabbimin hizmetkarıyım. Ondan haber veririm. Vereceğim haber de ona aittir. Temsil, icaz-ı Kur'an'ın en parlak bir aynası olduğundan, bakın burada tekrar teyit etti, misal vermek aslında Kur'an'ın mucizeliğini gösteriyor. En parlak bir ayna olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız şöyle ki. Şimdi misali veriyor. Misali güzel dinlersek hakikatiyle anlamış olacağız. Hatta fizik dersinde eğer aynalar bölümünü iyi bilen öğrenciler varsa burada aynalardaki yansıma derslerine iyi çalışmış olanlar varsa bugün bu dersimizden çok da güzel istifade edecekler. Büyükler de lise okumuşlardır. Bu bölümleri nedir? Okumuşlardır, hatırlıyorlardır diye düşünüyorum yani. Ben hatırlıyorum. Aynaları bize anlatacak şimdi. Biraz aynalar mahzenine gireceğiz. Aynalar mahzeninde ne oluyor, ne bitiyor? Onları görmüş olacağız. Bir tek zat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Bir tek zat muhtelif meraya, meraya aynalar vasıtasıyla külliyet kesbeder. Ne gibi? Hemen Misalini verelim. Şurada çok zat var ama tek zat olduğunu düşünelim. Şu bulunduğumuz salonun bütün duvarları da aynı olsun. Aynalarla dolu olsun. Parça parça aynalar olsun. Fark etmiyor. Bütün veya parça fark etmiyor. Orada da aynalar var. Farz edelim ki 20 tane orada var. 30 tane burada, 30 tane burada, 20 tane de burada. Yan yana dizilmişler. Kaç ayna etti? 90. 90 mı etti? 30, 60, 40, 20, 20, 40. 100. 100. Aferin. 100 ayna. 100 tane ayna var. Ortada bir tane de şahıs var. Şimdi kaç tane görüntü olur?
100 tane.
100 tane değil mi? Öyle diyoruz. Peki bir de aynalardaki görüntülerin yansımasından dolayı meydana gelen görüntüleri de sayabilir miyiz? Hayır. Efendim? Görüntü kaç tane olur?
100.
Sayamayız. Görüntü sonsuza gider. Görüntünün görüntüsü, görüntünün görüntüsü. İki aynayı karşı karşıya koyun. Ortasına geçin. Görüntü sonsuza gider. Adam bir tane. Kaç tane görüntü var?
Sonsuzdan.
Aslında şu cümleden her şey çözülüyor. Yani mantığınızı yoklayın. Bu cümleden her şey çözülüyor. Görüntü sonsuza gider. Bir tek zat, tekrar okuyorum cümleyi, muhtelif meraya aynalar vasıtasıyla külliyet kesbeder. Yani birden çok olur. Ne kadar oldu? Sonsuza kadar gider. Cüz'i hakiki iken, tek bir cüz'i iken umumi şuunata malik bir külli hükmüne geçer. Mesela, şimdi hükmü açacak, izah edecek bize. Mesela, şems, güneş, bir cüz'i müşahhas iken, tek bir şahıs iken, bakın güneşin maddesi var, mekanı var, boyutu var, fert olarak da bir tane, doğru mu? Tek bir güneş. Müşahhas iken, eşya-i şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki, farz edelim ki yeryüzü, şöyle konuşalım, yeryüzü komple bir tane ayna. Böyle bakalım. Yeryüzü komple bir tane ayna. Güneş de yukarıda. Öyle mi? 150 milyon kilometre yukarıda. Güneş o aynada görünür. Doğru mu? Kaç tane görünür?
Bir tane.
Bir tane. Aferin. Aynayı ikiye böldük. Kaç tane görüntü olur?
Bir tane.
Efendim?
İki tane.
Ya nasıl bir tane olur? Aynayı ikiye böldük. İki tane oldu değil mi? Yani güneş ikiye bölünmüyor, doğru mu? İki tane görüntü oluyor. O ikiye böldüğümüz aynayı tekrar ikiye bölelim. Yani dört parça olsun. Kaç tane görüntü olur? Dört tane. Onu sekiz yapın. 16 yapın. 32, 64. Her bir aynayı durmadan ikiye bölün. Öyle bölün ki yeryüzünde sayılmayacak kadar çok ayna olsun. Kaç tane görüntü olur? Aynalar kadar, doğru mu? Aynalar kadar görüntü olur. Yani sonsuz ayna varsa sonsuz güneşin görüntüsü yerde görünür. Doğru mu? Bu müthiş bir şey. Eğer onun mukabilinde yani gökyüzünü de ayna yapacak olsaydınız o zaman görüntü sonsuzlaşırdı. Aferin. Aferin. Onun için biraz önce bu salon misalini vermiş olduk. Okuyorum cümleyi. Şems, güneş bir cüz'i müşahhas iken, tek bir şahıs iken eşya-i şeffafe, şeffaf eşyalar vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh-i zemini timsalleriyle, yansımaları ve akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat, kar taneleri, bakın, ve parlak zerrat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin, evet, harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvanı sebası, her birisi mukabilindeki eşyaya muhit, an ve şamil oldukları halde her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti hem ziyası hem elvanı sebayı göz bebeğinde saklıyor. Yani ne demek istedi? Güneşin kendisinin neyi var? Işığı var. Isısı var. Bir de yedi rengi var. Üç tane özelliği var. Şimdi güneş bir aynada göründüğü zaman o aynadan ısı yansır mı? Aynada ısıtır mı?
Yansır,
ısıtır, ayna da ısıtır. Demek ki güneşin ısısı aynaya da yansıdı. Aynı zamanda aynadan ışık da yansır mı?
Evet.
Demek ki güneşin ışığı aynaya da yansıdı. Bak güneşin özellikleri aynaya geçiyor. Aynı zamanda güneşin yedi rengi o aynadaki görüntüde mevcut mudur? Vardır. Bakın, güneşin üç tane zatı özelliği, ışığı, ısısı, yedi rengi, bu üç özellik aynı zamanda görüntüsünde de var. Mesela diyelim biz aynanın karşısına geçsek, aynada bizim görüntümüz olur, doğru mu? Peki bizim ruhumuz da aynada mıdır? Değil, doğru mu? Aklımız aynada mıdır? Hayır. Biz konuşuruz, aynadakiyle konuşabilir mi? Hayır, bak. O zaman nedir? Biz diriyiz, aynadaki ölü. Bizim hiçbir özelliğimiz aynaya geçmiyor. Ama güneşin üç tane temel özelliği aynaya geçti, doğru mu? Şimdi bu üç temel özelliğin adını koysak, birisi diyelim ilim olsa, birisi irade olsa, birisi kudret olsa, o zaman her bir aynadaki güneşin görüntüsü bulunduğu her bir yerde iş de yapabilir mi? Yapar. Güç var, kuvvet var, ilim var, irade var. Bu üç özelliği olan insan iş yapıyor. Biz iş yaparken ne yapıyoruz? Mesela diyelim bu bardağı buradan kaldıracağım. Kaldırmak için irade etmem, yani istemem lazım. İrade var mı? Var. Kaldırma ilmini de biliyorum. Nasıl kaldırılır? Bakın ilmin de var. Geriye ne kaldı? Kaldırabilir miyim? Güç. Kaldırmaya gücüm de yetiyor mu? Yetiyor. O zaman irade ettiğim zaman, istediğim zaman ben bu bardağı kaldırırım ve kaldırdım. Doğru mu? Bu üç özellik kimde bulunursa o iş yapar. Şimdi güneşin aynaya yansıyan kısmında ne vardı? İlim vardı, irade vardı, kudret vardı. Ne kadar ayna? Yeryüzünde sayılmayacak kadar çok ayna. O zaman güneş ne oldu? İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle yeryüzünde sayılmayacak kadar yerde bir anda bulundu. Sayılmayacak kadar yerde bir anda iş gördü. Bak, vazife yaptı. Kim bu? Yaratılmış olan, yarı nurani olan güneş. Güneş bak böyle iş yapabiliyor. Devam edeceğiz. Bunu zihnimizde bir yere yerleştirelim. Bunun devamı gelecek. Demek Şems vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil olan umum eşyaya muhit olduğu gibi ehadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve-i zatıyla bulunur. Zatının özellikleriyle orada bulunur yani. Hem umumunu aydınlatıyor, hem umumunu ısındırıyor, hem umumuna yedi rengi gönderiyor, hem de her birisinde ehadiyet itibariyle bağımsız olarak ısısı, ışığı, yedi rengi bulunuyor yani. Ve bunlar bölünmüyor, parçalanmıyor. Biraz önce ben en başta misali verirken koskoca bir aynadan bahsettim. Aynayı ikiye bölünce güneşin görüntüsü ikiye bölünmedi. Ne oldu? İki tane bağımsız görüntü oldu. Bu çok önemli. Demek ki aynayı ne kadar parçalarsanız parçalayın, güneşin görüntüsü parçalanmıyor. Dört ayna dedim mi? Dört görüntü. Sekiz, sekiz görüntü. Tutup da güneşin görüntüsü sekize bölünmüyor yani. Bu müthiş bir mana, doğru mu? Şurada bir ışık var, şurada bir tane ayna var. Işığın, nedir? Mumun ışığı diyelim. O aynada bir tane görünür. Sekiz tane ayna olsa sekiz tane görünür. Mumun ışığı sekize bölünmüyor. Her birisinde ayrıca yansımış oluyor. Bu çok farklı bir mana. Şimdi gelecek. Bunları zihnimizde iyi tutalım. Bismillah. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Temessülün çok envanından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Üç kısmını şimdi bize anlatacak. Nereden geçti? Temsilden temessül. Temessül yansıma. Yani biraz önce misal verirken güneşi misal verdi. Fakat güneşin de yansıma boyutunu bize anlattı. Yansıma boyutunu anlatınca yansıma boyutuna geçmiş oldu. Böyle bir bahis. Öyleyse biz yansımayla alakalı birkaç kanun size zikredelim diyor yani. Şimdi anlatacak. Birincisi. Kesif maddi şeylerin akisleridir. Maddi olanların aynalardaki görüntüleri ve yansımalarıdır. O akisler hem gayrıdır, ayn değil, hem mevattır, ölüdür. Kim gibi? İnsanın görüntüsü gibi. Biraz önce insanı anlatırken, insanın aynadaki görüntüsünde insanın kendisinin hiçbir özelliği yok. Sadece görüntü, Ölü ama. Ruh yok, akıl yok, fikir yok, şuur yok, hayat yok, ilim yok, irade yok, kudret yok. Hiçbir şey yok. Sadece görüntüden maddi olan bir şeyin yansıması böyle oluyormuş. Yani şuna bir şey koyabiliyoruz, bunun aynadaki yansımasına hiçbir şey koyamıyoruz. Sadece görüntü o tarafa gidiyoruz. Hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen aynalar mahzenine girsen bir sahip bin sahip olur. Fakat zihayat yalnız sensin. Hayat sahibi sadece sen. Ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi, gelelim ikinci kısma. Maddi nuraninin akisleridir, yansımalarıdır. Buna biraz önce neyi verdik misal olarak? Güneşi anlattık, doğru mu? Güneş hem maddesi var, hem de neyi var? Nuru var, ışığı var. Bunun yansımasını şimdi anlatıyor. Şu akis ayn değil, fakat gayrı da değil. Yani güneşin tamamı aynanın içerisine girmiyor. Ne demek tamamı? Mesela maddesi de güneşin maddesi, aynadaki görünen, o görüntü olan güneşte, güneşin maddesinden var mı? Yoktur. Sadece üç özellik gidiyor bakın. Maddesi yok, helyum oraya gitmiyor, hidrojen oraya gitmiyor, patlamalar oraya gitmiyor. Hiçbir şey oraya gitmiyor yani. Veya güneşin o büyüklüğü aynanın içine gitmiyor. Sadece ne gidiyor? Isı, ışık, yedi renk. Sadece bu üç şey gidiyor, başka hiçbir şey gitmiyor bakın. Fakat o nuranın ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılıyor. Bir nevi hayattar diyebiliriz yani onun gibi. Mesela şems dünyaya girdi, güneş. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birinde güneşin hassaları hükmünde olan hararet, ziya, ziyadaki elvan-ı seba, yedi renk bulunuyor. Eğer faraza güneş zişuur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı sebası, sıfat-ı sebası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş bir anda her bir aynada bulunur, her birini kendine bir nevi arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı, her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken, o bize bizden daha yakın olurdu. Mesela güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta. Bakın, biz de güneşe baktığımız zaman bizim şeffaf olan kısmımız nedir? Gözümüzdür, doğru mu? Güneşin görüntüsü bizim gözümüzün içerisinde görünür mü? El cevap, görünür. Ne kadar içeride görünür? Söyleyecek var mı? Biraz önce dedim ki, güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta. Bizim gözümüz içerisinde görünen güneşin görüntüsü bizim ne kadar içerimizde görünür? Efendim? Evet. Bu çok enteresan bir şey. Mesela diyelim şurada bir ayna var, şurada bir cisim var. Aynayla cisim arasındaki mesafe 1 metre. Görüntü aynanın içerisinde 1 metre ötede gözükür, doğru mu? Görüntü 1 metre aynanın içinde gözükür. Normalde ayna 4 milimdir. 4 milimdir ayna. Ama görüntü o 4 milimlik aynayla alakası yok. Onun şeffaf boyutuyla alakası var. Şeffaf boyutuyla alakalı içeride 1 metre içeride görünür. Cisim aynadan 3 metre uzaktaysa görüntü aynanın içinde 3 metre içeride gözükür. Doğru mu? Güneş bizden 150 milyon kilometre uzakta. Güneş gözümüzün içinde ne kadar içeride gözükür? 150 milyon kilometre. Efendim? Ama bizim gözümüzden şu beynimizin arasını çarptınız ya, 10-15 santim var, yoktur yani. Bunu düşünmeyeceğiz. O şeffaf bölgeyi düşüneceğiz. Şeffaf bölgede sınır yok. Sınır yok. 150 milyon kilometre içeride gözükür. Güneş bize bizden yakın oldu mu, olmadı mı? Bakın yakınlığı nasıl ifade ediyor. Güneş diyor, senden 150 milyon kilometre uzakken diyor, sen gözünü güneşe ayna yaparsan, senin 150 milyon kilometre içinde sana senden daha yakın olarak görünür. Biz Allah'tan nihayetsiz uzağız. Allah bize ne kadar yakın? Nihayetsiz yakın. Biz nihayetsiz uzak olunca o bize nihayetsiz yakın oluyor. Biz ona uzağız. Haşa, o bizden uzak değil. O bize nihayetsiz yakın. Bakın şimdi onun misalini verecek. Her birimizde aynemiz vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü, nurani ruhların akisleridir, yansımalarıdır. Şimdi niye maddenin yansımasını, ondan sonra yarı nuraninin yansımasını, en son da nuraninin yansımasını verdi? Bakın, yansımayı bize anlatırken Allah'ın bir anda her yerde olmasını anlatacak. Şimdi bu hakikati bizim zihnimize yaklaştırmak için basamak basamak gidiyor. Adeta Üstad Hazretleri bir laboratuvar ortamında meseleyi tahlil ediyor. Birinci basamak, gel diyor, önce bir maddenin yansımasını görelim. Bunu gördün mü? Şimdi gel diyor, yarı madde, yani yarısı nur, yarısı madde olan bir şeyin yansımasını görelim. Şimdi neyi göreceğiz? Üçüncü dersimiz, nuraninin yansımasını. Nasıl nurani? Nurani ruhların akisleri. Onların yansımasını göreceğiz. Yani artık madde ne oldu? Ortadan kalktı. Niye böyle bir misal verecek? Çünkü Allah nuren nurdur. Bütün nurların nurudur. Bütün nurların nuru olan Allah'ın bir anda sonsuz fiil icra etmesi, bir anda her yerde olması, tasarrufatı, rububiyeti vesaire, bütün bunların anlaşılabilmesi için misalleri basamak basamak götürüyor. Son misal en yakın misaldir. Ama misil değildir. Niçin? O mahluk, Allah halik. Nurani ruhların aksidir. Şu akis hem haydır, hayattardır, hem ayndır, yani ruhun ta kendisidir. Fakat aynenin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden, yansıması olduğundan, o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Yani nefsül emirde o ruhun yapısı, şekli, şemali neyse tamamen tutmuyor. Ne gibi? Şimdi misalini verecek. Mesela Hazreti Cebrail aleyhisselam, nurani ruh deyince melekten bahsedecek, doğru mu? Melek. Hazreti Cebrail aleyhisselam Dıhya suretinde huzuru nebevide bulunduğu bir anda, bakın, kim bu? Bir melek. Allah'ın mahluku, doğru mu? Ama yapısı nur ve nurani. Cebrail aleyhisselam bir anda Dıhya suretinde, Dıhya sureti dediği, yani sahabeden bir zatın suretinde, yani insan suretinde. İnsan suretinde. Nerede? Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselamın sohbetinde bulunduğu anda. Bakın. Huzur-u ilahide, Allah'ın huzurunda haşmetli kanatlarıyla, kanadın da mahiyetini bilmiyoruz biz. Çünkü diye nur ve nurani, ama o nurani olan Cebrail aleyhisselamın kanatları var. Öyle kanatları var ki haşmetli, bir ucu şarkta, diğer ucu gartta. Öyle mi? Sonra nerede? Arş-ı azamda, bakın. Arş-ı azam her şeyin son noktasıdır. Her şeyi ihate eden mekandır. Bütün kevni, alemi içine alan bir şeydir, mahiyettir yani. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin en azam tecelli ettiği yerdir. Adeta Allah'ın payitahtıdır. Bakın, Arş-ı Azam'ın huzurunda ne yapıyor Cebrail aleyhisselam aynı anda? Secdeye gider. Allahu Ekber. Çok farklı. Hem o anda devam ediyor. Daha Cebrail aleyhisselam o anda başka vazifeler de yapıyor. Ne yapıyor? Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Cenab-ı Hak'tan almış olduğu emirleri tebliğ ederdi. Çünkü niye? Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir, doğru mu? Soruyorum, vahiy sadece peygamberlere mi gelir? İnsanlar, ilham ve hayvanlar da var, doğru mu? Hayvanlar da var. Ve evhâ rabbüke ilennâh, biz araya vahyettik. Oradaki vahiy İlham manasındadır, doğru mu? O vahyi ona getiren kim? Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam bu emirle de mükellef. Aynı anda sayılmayacak kadar çok emirleri de ne yapıyor? Tebliğ ediyor Allah'tan aldığı emirleri. Bakın, bir iş bir işe mani olmazdı. Olmuyor yani. İşte şu sırdandır ki, en başta ifade etti ya, fakat dedi, aynenin kabiliyeti neyse ona göre görüntü oluyor. Nefsül emirdeki hakikatini tutmuyor. Cebrail aleyhisselamın nefsül emirdeki hakikati nedir? Bir kanadı şartta, bir kanadı gartta. Peki Peygamber Efendimizin huzurunda nasıl? Bir insan suretinde. İnsan suretinde. Niye böyle? O huzuru saadet Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sahabilerle bulunmuş olduğu o ortam Cebrail aleyhisselamın görünmesi için bir ayna teşkil ediyor. O aynada Cebrail aleyhisselam ancak insan suretinde görünebilir. Çünkü niye? Oradaki sahabiler ancak öyle bir görüntüyü kaldırabilirler. Şimdi Cebrail aleyhisselam böyle bir sohbette sahabilere ders vermek için geliyor, doğru mu? Hatta bunu hadislerde anlatılıyor. İnsan nedir, ihsan nedir, İslam nedir diye. Cebrail aleyhisselam sorup gidiyor. Peygamber Efendimiz soruyor sahabilerine. Gelen kimdi? Bilmiyorlar. Gelen diyor Cebrail'di. Size ders vermek için böyle yaptı. Bakın, üç tane hakikati öğretti gitti. Peygamber Efendimiz'e üç soru sordu. Peygamber Efendimiz'e üç cevap aldı. Aldığı cevaplar sahabiler içindi. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Şimdi Cebrail aleyhisselam asli suretinde gelmiş olsaydı. Bir kanadı şartta, bir kanadı dartta. Sahabiler o görüntüye soruyorum. Dayanabilecekler miydi? Cebrail aleyhisselam ders vermek için gelmişti. İyi bir ders alırlardı herhalde. Ama daha da ders alamazlardı yani. Hayatlarındaki son ders olmuş olurdu. Artık alem ahirete hepsi göçer giderdi yani. Dayanılamayacak bir şeyi Allah şey yapmıyor. Musa aleyhisselama ne diyor Cenab-ı Hak? Ya Musa dayanamazsın diyor. Bakın, Nur isminin tecellisi. Yani ne demek? Senin ruhun mahiyeti bir ayna ama öyle bir ayna ki benim Nur ismimin azam tecellisine dayanamaz. Evet, kelamla müşerref olabilirsin ama Nur isme dayanamaz. Musa aleyhisselam da ısrar ediyor. Cenab-ı Hak da ikram ediyor ama Musa aleyhisselam bayılıveriyor yani. Ulul azim bir peygamber ayna bu kadar kaldırıyor. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bir ayna ki, öyle bir ayna ki hem Cebrail aleyhisselamın asli suretine muhatap oluyor. Bakın, öyle mi? Zannediyorum üç defa. Cebrail aleyhisselam asli suretiyle Peygamber Efendimiz'e görünmüştür. Hem nedir? Cenab-ı Hakk'a Miraç'ta muhatap oluyor. Doğru mu? Bütün isimlerin en azam tecellisine mazhar oluyor. Niye? Öyle bir ayna ki o ayna kaldırıyor. Şu dünyada dünya gözüyle Allah'ın zatına müşerref oluyor yani. Bu çok farklı bir ayna manasıdır. Bir iş bir işe mani olmaz. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuriye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Peygamber Efendimiz, dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir. Ya acayip bir şey. Biraz önce salatü selam getirdik, doğru mu? Peygamber Efendimiz'e gitti. Peygamber Efendimiz mukabele etti. Çünkü niye? Mahiyeti nur, hüviyeti nuraniye. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın gölgesi var mı? Yok. Onun gölgesi yok. Bulut ona gölge ediyor. Onun gölgesi niye? Maddesi yok. Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Ya Resulallah diyor. Vitir namazını diyor. Uyuduktan sonra mı yoksa uyumadan önce mi kılmak daha faziletlidir veya kılarsınız? Siz nasıl kılarsınız? Ya Ayşe, sen bilmiyor musun peygamberler uyumaz. Uyur gözüküyor ama uyumaz. Bakın. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nedir? Sinek onu taciz etmiyor. Ondan irsiyat alan Abdülkadir Geylan Hazretlerini taciz etmiyor. Bakın, nuraniyete yaklaştıkça sinek uzaklaşıyor. Çok farklı bir mana. Şimdi böyle bir zat nerede olursa olsun senin salatı selamını anında alıyor. Kim? Hazreti Peygamber. Bakın bunlar hepsi mahlukattan verilen misaller. Doğru mu? Hatta daha şeyini basitini söylüyor. Evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve aptal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Bir anda çok yerde olabiliyorlar. Kim bunlar? Evliyadan çok nuraniyet kesbeden aptal diyebileceğimiz insanlar. Bakın, Üstad Hazretleri bu risalede anlatılan izahlarla alakalı, yani lemaatta bir bahis var. O lemaatta bu izahlarla alakalı dördüncü bir şeyi nazara veriyor. Burada ne de üç şeyi nazara verdi. İnsan, şems, melek. Dördüncüsü vehem kelime diyor. Vehem kelime. Kelime de nur ve nuranidir. Kelime de bir tane iken bir anda sonsuz yerde bulunabilir. Doğru mu? Şu anda biz sohbet ediyoruz. Şurada diyelim 70 kişi var. Allah dedim. Aynı sesiyle, aynı sadayla hepimizin kulağına girdi mi? Aynı anda girdi. 70 bin kişi olsaydık yine aynı anda girmeyecekmiş. 70 milyon olsun, 70 trilyon olsun fark etmiyor. Bir kelime ağızdan çıktığı anda Allah tarafından yaratılıyor. Allah tarafından yaratılan bu kelime bir anda sonsuz yerde bulunabiliyor. Nuraniye sırrıyla. Ya bunu Allah halk ediyor. Bir anda sonsuz yerde bulunmasına sebep olan yine Allah. Bütün mevcudatının ve mahlukatının, nur ve nurani olanların bir anda sonsuz yerde bulunmasına imkan tanıyacak. Ama kendisi bir anda sonsuz yerde olamayacak. İşte bu mantıksızlık olur yani. Çünkü niye? Nurların nuru. Bu nurlar böyle olursa nurların nuru olan Allah niye bir anda sonsuz yerde bulunmasın? Niye bir anda sonsuz fiil icra etmesin? Niye bir anda sonsuz tasarrufat yapmasın? Niye bir anda sonsuz rububiyet yapmasın? Çünkü niye? Bütün bunların hepsi Allah'ın zatının özelliği. İlim sonsuz, irade sonsuz, kudret sonsuz, esma-i ilahiye sonsuz. Onu anlatacak. Madem güneş gibi aciz ve musakkar mahluklar ve ruhani gibi maddeyle mukayyet nim nurani maslunlar, yarı nurani. Bakın yarı nurani. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin maddesi var. Ama velayetiyle nuraniyetleşiyor. Nuraniyetleşiyor. Ruh gibi hiffet peyda edenler. Üstad Hazretleri bunu 15'inin sözde ifade ediyor. Diyor ki semadan zemine melekler iniyor. Nur ve nuraniler. Semadan zemine melekler indiğine göre öyleyse zeminden semaya gidilecek bir yol vardır. Fakat o yolda gidebilmek için ruhun letafetinde ve hiffetinde olmak gerekiyor. Hafifliğinde. Ağırlığı 60 kilo olan adam gidemeyecek. Ama ağırlığı 0 gram olan yükselebilir yani. Burada mesela maddeden bahsetmiyoruz. Öyle ruhlar vardır ki arkasına öyle ağırlıklar takarak, yani adam veli ama fakat 120 kilo olduğu için gidemiyor. Öyle değil. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Uçak kaç ton? Öyle mi? Ondan daha ağır demirler, işte daha hafif demirler yeryüzünde havaya kalkamıyor. Doğru mu? Ama uçak kalkıyor yani. Belki 200 ton, bilmiyorum. 600 ton mu? 600 ton bir uçak, bu bir demir yığını ya. Bu nasıl havalanıyor velayetiyle? İşte ona öyle bir ruh yerleştiriyor ki o ruhun öyle bir gücü, öyle bir kuvveti var ki siz ona enerji deyin. Ne derseniz deyin fark etmez yani. O ruh enerjisiyle o 600 ton birden 10 kilometre yukarılara çıkıyor. 800 kilometre hızla gidiyor. Bu velayet işte. Demek ki insanın kilosu önemli değilmiş yani. Önemli olan ruhun nuraniyetiymiş. Ruhun gücü ve kuvvetiymiş. Ruh nurani oldu muydu? Kilonun kıymeti yok. Nereye dersen oraya gidersin. Onun için Üstad Hazretleri Afyon'da mı diyor? Eskişehir Afyon Hapishanesi'nde. Ben diyor bugün Akçami'de olmam lazım. Şey müdür, hapishanenin müdürü ne diyor? Hapishane müdürü de tamam hoca efendi deyip gidiyor. İçinden diyor ki herhalde diyor hoca efendi hapishanede olduğunu unuttu diyor. Biraz sonra gardiyanlar diyor efendim diyor hoca efendi diyor koğuşunda yoktur. Hücresinde yoktur. Allah Allah nasıl olur ya? Gelip bakıyorlar her şey kilitli ama kendisi yok. Bu diyor ya Ak Mescid'e gideceğim demişti. Her bir Ak Mescid'e gideyim. Gidiyor bakıyor eninde saf tutmuş. Neyse diyor namaz bittikten sonra alır götürürüz. Namaz bitiyor bakıyor ön safta yok. Çıkıp geliyor bakıyor koğuşunda tesbih çekiyor. Ya. O demirler mani değil. O vücut maddesi mani değil. Çünkü niye? Öyle bir ruh kuvveti var ki her şeyi delip geçiyor. Doğru mu? Delip geçiyor. Işık vardır doğru mu? Işık vardır işte buraya yansır. Işık vardır tahtayı deler. Işık vardır duvarı deler. Işık vardır demiri deliyor. Doğru mu? Bugün demiri kesen öyle mi? Çelikleri kesen ışıklar var değil mi? Lazer diyoruz ismine. Madem güneş gibi aciz ve musaffar mahluklar ve ruhani gibi maddeyle mukayyet nin nurani mahsunlar nuraniyet sihriyle bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüziyken, kayıtlı bir küçücük bir şeyken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile pek çok muhtelif işler yapabilirler. Acaba işte şimdi bundan sonrası bak buraya kadar olan mesele aklı teslim içinde bakın. Yani bu misallerin karşısında birisi kalkıp da başka söyleyecek hiçbir şey yok. Bundan sonrakiler ise vicdan ve kalp için özellikle. Vicdan ve kalp. Acaba şimdi bakın. Maddeden mücerret ve mualla. Bakın maddesi olmayan bir zat. Ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra. Hiçbir kaydı yok. Hiçbir karanlık noktası yok. Görmek için göze muhtacız. Allah'ın görmek için göze muhtaçiyeti yok. İşitmek için kulağa muhtacız. Yürümek için ayağa muhtacız. Bakın ilim için akla muhtacız. Allah'ın böyle bir ihtiyacı yok. Haşa Allah bizim gibi ilim tahsil etmez. Allah'ın hiçbir kaydı yok. Allah'ın ilmi vardır ve ezelidir. Yani Allah bilir. Haşa Allah sonradan bilmez. Bakın. Sonradan bilmek cehaletin emaresidir. Yani ben bunu bildim. Demek ki bilmeden önce cahildim. Bu manayı verir. Haşa Allah'ın böyle bir şey yok yani. Bakın eksik yok, noksan yok, kusur yok. Madde yok. Öyle mi? Hiçbir kayıt yok. Bizim hayatımız ölümle kayıtlı işte. Ölüm geldi mi biz gidiyoruz. Şu ceset yıkılıveriyor, parçalanıyor, bozuluyor bakın. Acaba maddeden mücerret ve mualla, tahdidi kayıt ve zulmeti kesafette münezzeh ve müberra ve şu umum envar, şu bütün nurlar ve bütün nuraniyet, onun envar-ı kutsi esmasının bir kesif zırali, sadece küçücük bir, nedir o da kesifleşmiş, aksi yansıması, ne kadar nur söylersen söyle. Üstad Hazretleri cennetle dünyaya hadis-i şeriflerde de bunun kıyası var. Cennet bütün lezaizleriyle, bütün nuraniyetiyle, bütün güzellikleriyle Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin küçücük bir tecellisi. Cennet öyle yani. Dünya gölge mesabesinde. Bakın. Onun için ne kadar nuraniyet diyorsan küçücük bir tecelli. Onun envar-ı kutsiye-i esmasının bir kesif sırali ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemi misal mim şeffaf bir ayne-i cemali ve sıfat-ı muhita sıfatı her şeyi ihate ediyor. Şuunat-ı külliye şuunat-ı bütün her şeyi içine alıyor. Olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudret-i mutlaka ve ilmi muhitle tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh ehadiyetinden hangi şey saklanabilir? Güneş ne yapmıştı? Her bir parçacık şeyde ehadiyetiyle nedir? Üç özelliği görünmüştü. Bakın zatı bulunamıyor. Isısı, ışığı, yedi rengi bulunuyordu. Allah nuren nur. Nuren nur olan Allah ehadiyetiyle her bir mevcuda teveccüh eder. Her bir mevcudun bizzat yanındadır. İlmiyle, iradesiyle, kudretiyle, sıfatı sebasıyla, esma-i ilahiyesiyle, zat-ı akdesiyle. Anlaştık mı? Zat-ı akdesiyle. Bu çok önemli. Haşa, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi onun zatından infikat etmez, bölünmez, parçalanmaz. Anlaştık mı? Yani ben buradayım ama aklım orada, öyle olmaz. Nur ve nurani olan her şey her yerdedir. Güneşin zatı 150 milyon kilometre ötedeydi. Niye? Mekanı vardı. Niye? Maddesi vardı. Allah'ın mekanı yok, Allah'ın maddesi yok. Mekanı maddesi olmayan zat, zatı itibariyle her yerdedir. Bakın misal, misil olmadı. Anladınız mı meseleyi? Misil değil yani. Böyle. Müthiş bir şey maşallah. Elhamdülillah. Hangi iş ağır gelebilir? Hangi şey gizlenebilir Allah'tan? Hangi fert uzak kalabilir? Hangi şahıs külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Bu da bize ait bir şey. Madem o Allah ki sana senden yakın, öyleyse sen de ona yakın olmak istiyorsan külliyet kesbet. Nasıl? Ubudiyetinle, kulluğunla, imanınla, marifetinle, muhabbetinle o Allah'a yaklaş. Tövbenle, istiğfarınla, emir dairesinde hareket etmekle, duayla, öyle mi? Allah'a yaklaşmanın yolları bunlar. Bunlarla külliyet kesbet, sen de nuranileş, nuranileşe nuranileşe sen de ne yapmış olursun? Yaklaşmış olursun. O zaten sana yakın, sen ondan uzaksın. Cehaletin uzaklığın bir perdesi, doğru mu? İmanın zafiyeti uzaklığın diğer bir perdesi. Kulluğundaki eksik ve noksanlıklar uzaklığın diğer bir perdesi. Madem bu uzaklıklar bunlardan meydana geliyor, öyleyse bu gibi şeyleri ortadan kaldır. Cehaleti yırt, öyle mi? Kulluğu kemale erdir. İmanını tahkiki yap. Bunlardan merhale ve mesafe kat ede de Allah'a ne yaparsın? Külliyet kesb ederek yaklaşırsın. Ne kadar yaklaşırsın? Kul olarak yaklaşırsın. Hakiki bir kul olursun. Ve kullukta devam edersin yani. Evet. Nasıl güneş bitiriyoruz? Kayıtsız nuru, maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde. 150 milyon kilometre içeride. Sen ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek, çok meratibi külliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp güneşe ben yakın olmak istiyorum. En az dünya kadar büyüyeceksin. Kamer kadar yükselip ay kadar yükseleceksin. Sonra doğrudan doğruya güneşin mertebe-i asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nurani, zulmani ve kevni 70 bin perde ötesinde Allah'ın zatıyla müşerref oldu. 70 bin perde diye ifade. Bu kesretten kinayedir. Bunun ifadesini ifade edelim. Ya 70 bin perde mi var Allah? Hayır, bu kesretten kinayedir. 70 bin de olur, 70 milyon bin de olur yani. Sayılmayacak kadar çok perde vardır. Peki perdeler bitiyor mu? Hayır, bitmez. Padişahla vezir. Vezir padişahın huzurunda ne kadar huzurda olursa olsun, ne kadar vezir padişaha yakın olursa olsun, padişah padişahtır, vezir vezirdir, doğru mu? Onun vezirliği haşa padişahlığa dönüşmez. Dolayısıyla arada halikiyet ve mahlukiyet perdeleri var. Arada mabudiyet ve abdiyet perdeleri var. Dolayısıyla insan ne kadar yükselirse yükselsin, Hazreti Peygamber en nihayette yine Allah'ın huzurunda nedir? Kuldur. Dolayısıyla kulluk perdeleri bitmez. Ondan sonra perde var mı? Evet. İlan nihaya devam ediyor. Ama Hazreti Peygamber'in aşmış olduğu o kadar çok perde var ki sayılmayacak kadar. Onu böyle bir yolculuğa götürüyor. Demek ki bizim de zulmani olsun, nurani olsun, ekvani olsun aşacağımız çok perdeler var. Bu perdeleri açtıkça Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ne yapmış olacağız? Daha yakın olmuş olacağız. Öyleyse Celîzül Cemal, Cemîl-i Zülkemal sana gayet yakındır. Sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tetbike çalış. Onları güzel bir şekilde incele. Yükselmenin yolu yordamı nedir? Onları keşfet. Ta ki yükselip nedir? Yaklaşasın.